17. ayrım. Sayfa no 184. Bu olayda kimin ağır ihmali var? Trabzon'da McDaniels bombalandığında o Trabzon'da görev yapıyordu. Bombalama olayına katılan Erhan Tunceli polis muhbirliğine ikna etmişti. Bir zamanlar ajan yaptığı kişinin ihbarları arasında Hrant Dink'e suikast düzenleneceği de vardı. Ama önlem alınmadı. Deneyimli bir isimle konuştum. Emniyete muhbirlik yapan kişinin isminin açıklanmayacağına ilişkin bilinen kurallara rağmen Erhan Tunceli'nin muhbir olduğunu sızdırılmasında bir sakınca görmediler. Hrant Dink suikastıyla ilgili konuyu bir emniyetçiye soruyorum. Muhbirlerden bilgi alınmasından sonra ne yapılır? Muhbirden alınan her bilgi sistem içinde istihbarat dairesi başkanlığına ulaştırılır. İyi de olsa kötü de olsa bu bilgiler mutlaka gönderilir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi, kıymetlendirilmesi hem şube müdürlüğünde hem de daire başkanlığında yapılır. Değişik illerden istihbarat dairesine bilgi akışı olduğu için değerlendirme daha sağlıklı olur ve bu bilgiler çerçevesinde iller yönlendirilir. Hrant Dink'in öldürüleceğinin söylenmesinden sonra ne yapıldı? Bilgi muhbirden geldikten sonra bu bilgileri destekleyecek başka kaynaklardan da bilgi teyidine çalışılır. İlk bilgilere istihbarat dilinde ham haber denilir. Ham haberin olgunlaştırılması o bilgilerin aktarıldığı illerdeki istihbarat şubesi ve Ankara'da istihbarat daire başkanlığının çalışmalarıyla olur. Hrant Dink olayını örnek verdiğimizde bu konuda çalışma yalnız Trabzon Emniyet İstihbarat Şubesi'nin değil, İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul İstihbarat Şubesi'nin ortak çalışmasını gerektirir. Suikast yapılacak ya da öldürülecek denilen kişiyle ilgili sonra ne yapılır? Gerekli önlemin alınıp alınmaması o haberin kıymetiyle, ajanın güvenilirliğiyle, ajanın geçmişte verdiği bilgilerin doğruluğuyla, haberin verildiği ortam ve boyutlarıyla birlikte ele alınır. Buna göre emniyetin koruma ve terör şubeleri uyarılır. Ancak haber yetersiz gibi görünürse daha ayrıntılı bir istihbarat çalışması yapılması gerekir. Yoksa her suikast ihbarına göre kişi korumaya alınırsa Türkiye'de polis sadece koruma hizmeti bile veremez. Haber elemanı çalıştırmak yasal mı? Haber elemanı çalıştırmanın esasları polis vazife ve selahiyet kanununda bulunuyor. Ancak öldürme eyleminde bulunmuş, bombalama eylemine katılmış bir kişiyi ajan yapacaksınız diye onun suçunun örtülmesi yasal olarak mümkün değildir. Erhan Tuncel'in McDaniels'ı bombalanması olayında ajanlık karşılığında hakkında işlem yapılmadıysa bu önemli bir suçtur. Hrant Dink'in öldürülmesi önlenemediğine göre kimin ağır ihmali söz konusudur? Haber elemanının bilgi vermesinin de ötesinde Yasin Hayal'in takip edilmemesi ve ilişkilerinin kontrol altına alınmaması en büyük ihmaldir. Çünkü hiç kimse elini kolunu sallayarak Çeçenistan'a bomba eğitimi almaya gidemez. Her Çeçenistan'a giden de orada bomba eğitimi alamaz. Bunun arkasındaki güç araştırılmamış. Yasin Hayal'in konumu sağlıklı olarak belirlenememiş. Erhan Tunceli görevlendirenler Yasin Hayal'in cezaevinden çıktığı zamanki konumunu da görmüşlerdir. Cezaevinden kahraman gibi çıkıyor, bunu görmüyorsunuz. Bilgiyi verdikten sonra o elemanın vereceği bilgiye bakmayacak, yalnızca teknik takip, başka eleman yönlendirme, istihbarat tekniklerini kullanmaya yönelme gerekiyordu. Bu kişi yalnız Hrant Dink açısından değil, bir suç makinesi olduğu için değerlendirmeliydi. Bu kişi başbakana da diğer üst düzey yetkililere de suikast yapabilir ya da yaptırabilirdi. Akıllı istihbaratçı bu kişiyi takip eder. Muhbirlik sözleşmesi yapılıyor, örtülü ödenekten para veriliyor. Hrant Dink olayından sonra Türkiye muhbirleri daha yakından tanımaya başladı. Ünlü muhbirlerden birisi de Hrant Dink suikastinde gündeme gelen Erhan Tuncel'di. Araştırdığımızda ülkemizde MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin muhbir kullandığı ortaya çıktı. Emniyet en çok istihbarat ve narkotik birimlerinde muhbir kullanıyor. Muhbir kullanımı için kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı ile istihbarat daire başkanlığında örtülü ödenek bulunuyor. Muhbire getirdiği bilgiler karşılığında anlaşmaya göre ya her ay ya da verdiği bilgiye göre ücret ödeniyor. Her birimde muhbirin kimliği kesinlikle gizli tutuluyor. Muhbirlerin isimleri yerine kod adı kullanılıyor. Resmi yazışmalarda da yine kod adı yazılıyor. Sadece mahkemelerde kimlikler hakim kararı gereği gizli celselerde açıklanıyor. Muhbir kullanması sırasında emniyet birimi tarafından muhbirle bu görevinizi yerine getirirken ve görev sonunda aşağıdaki hak ve sorumluluklara sahip bulunmaktasınız denilip bir sözleşme imzalanıyor. İşte muhbirlik sözleşmesinde yer alan hükümler. 1. Bundan sonra sizinle ilgili tüm resmi yazışmalarda yukarıdaki kod numarası kullanılacaktır. 2. Görevlendirildiğiniz suç örgütünün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulmayacaksınız. Ancak göreviniz sırasında suç işlemeyeceksiniz. 3. Kimliğiniz soruşturmanın hiçbir aşamasında ve hiçbir şekilde açıklanmayacaktır. 4. Görevinizi yerine getirirken yalnızca nokta nokta aidiyet numaralı kolluk görevlisiyle irtibat kuracak. Toplayacağınız bilgiler yalnızca bu görevliye verecek. Bu görevliden alacağınız talimatlara göre hareket edeceksiniz. 5. Görev sırasında ve sonunda göreviniz gereği ihtiyaç duyacağınız tüm belgelerin temini, haklarınızın takibi ve koruma tedbirlerinin uygulanması koruma birimi tarafından sağlanacaktır. Ancak bu işlemler içinde yalnızca sizden sorumlu kolluk görevlisiyle irtibat kuracaksınız. 6. Göreviniz sırasında elde edeceğiniz tüm delil, iz, eser, emare ve diğer bulguları periyodunu ve yöntemini sizden sorumlu kolluk görevlisiyle birlikte belirleyeceğiniz raporlarla ileteceksiniz. 7. Göreviniz sırasında karşılaştığınız tüm sorunları sizden sorumlu kolluk görevlisine bildireceksiniz. 8. Göreviniz sırasında veya sonunda karşılaşacağınız tehlike durumlarında siz ve aile bireyleriniz hakkında koruma birimi tarafından gerekli koruma tedbirleri uygulanacaktır. Görevlinin başka bir yere tayininin çıkmasından sonra da muhbirle ilişkisi tam olarak kesilmiyor. Muhbiri ya güvendiği bir arkadaşına zimmetliyor ya da durumu emniyet müdürüne bildiriyor. O aşamadan sonra muhbir de kime bağlı olarak çalışacağını öğreniyor. Emniyetteki kadrolaşma unutulmamalı. Dink cinayetiyle ortaya çıkan bazı gerçekler CHP'nin emniyetle ilgili birçok önemli iddiayı meclis gündemine getirmesine neden oldu. Sonuç her zamanki gibi elde var sıfır oldu. Ama biz yazmaya devam edelim. Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde Doktor Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürüldü. Mermilerden birisi MKE yapımı, diğer ise Alman yapımı şoklu mermiydi. O soruşturmanın aşamalarını yakından bilen emniyet yetkilisiyle konuşmuştum. Bu suikastın failleri asla bulunmaz iddiasını ve bu konudaki yorumlarından sonra keser döner, sap döner deyişini anımsatıyorum. Cinayetten birkaç gün sonra Başbakan Gül, Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hanım'ı başbakanlığa davet etti. Ona katilleri bulmak namus borcumuz dedi. Şengül Hanım o kadar umutlanmıştı ki eşinin katillerin hemen yakalanacağını düşündü. Yıllar geçti, o borç hala ödenmedi. Şengül Hanım bir sohbetimizde, "Eşim eğer azınlık olsaydı katiller hemen bulunurdu," diyor ve emniyet içindeki bir grubun katillerin yakalanmasını istemediğini ekliyordu. Katilleri nerede? Namus sözleri ne oldu? Biri üniversitede hoca, diğer üniversite öğrencisiydi. Kitap fuarında dolaşırken çarpıştılar. Birbirlerine pardon dediler. İşte o gün birlikte oturup çay içtiler. Aralarındaki 11 yaş farkını ise hiç önemsemediler. Sonra evlendiler. Tam 17 yıl aynı yastığa baş koydular. Kızları oldu. Birine Kanije, diğerine Uyvar adını verdiler. Sonra bir akşamüstü evin önünde silah sesleri duyuldu. İşte o silah sesleri Kanije ve Uyvar'a, oyun arkadaşlarını, Şengül Hanım'a ise yol arkadaşını kaybettirmişti. O artık yüreklerinde yaşayacaktı. Katilleri kim? Kim sıktı, kim sıktırdı o silahı? Hani katillerini belirlemek, yakalamak namus borcuydu? O borcun üzerinden yıllar geçti. Ne borcu ödeyen ne de ödenmesi için çaba gösteren oldu. Hablemitoğlu'nun cemaatle ilgili araştırmaları ve konuşmalarıyla birilerini rahatsız ettiği için öldürüldüğü de zaman zaman konuşuldu. Necip, sanki uzun bir seyahate çıktı sanıyorum. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile sohbet ediyoruz. O eşi Necip Hablemitoğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor. Necip hocanın nasıl bir yaşamı vardı? Etrafında olup biten her şeyle çok ilgiliydi. Hiçbir zaman tutucu değildi. Son derece demokrattı. Bu özelliğini hem evde, hem öğrencilerine karşı, hem de toplumsal ilişkilerinde korudu. Biz gerçekten birbirini her koşulda seven, birbirine kenetli ve birbirini anlayan insanlar idik. Bu özelliğimiz halen devam ediyor. Çok sıcak, son derece güler yüzlü biriydi. En üzgün anında bile karşısındakine ruh halini yansıtarak üzmeyi istemeyecek kadar duyarlı ve hassastı. Bu konuda kızımız Uyvar çok güzel bir tanımlama getirdi. Babasının yokluğuna nasıl dayanacağımızı sorunca Uyvar, "Ben bu konuda babamı örnek alıyorum. Çünkü babaannem öldüğünde babam bizim yanımızda hiçbir zaman mutsuz görünmedi. Yalnızken her zaman üzüldüğünü fark ederdim. Ama bizim yanımızda asla üzgün durmadı. Üzgün görünmemeye çalıştı," yanıtını verdi. Bu sözden çok etkilendim. Çünkü onların beni izlediğini, ben ne yaparsam çocuklarımızın da onu yapacağını anladım. Bu yüzden bir aradayken ben, Necip varmış, bir seyahate çıkmış gibi davranıyorum. Sesini, kokusunu özlemek. Biliyorum ki çocuklarımız hep bir eksiklik hissedecekler ama şunu da biliyorum ki eşim bize bir yaşama anlayışı bıraktı. Biz çocukların karakterlerinin temellerini birlikte attık. Bu yüzden eminim sağlam karakterli ve kaliteli bir babanın çocukları olarak yaşamlarını sürdürecekler. Benim için ve Necip için onların sağlıklı olmaları bugün her şeyden daha da önemli. Çocuklarımızı olaya ilişkin aynı görüntülerin defalarca yayınlanmasından ne kadar korumaya çalıştıysam da çok da başarılı olamadım. Elimizde o günlerde çıkan tüm yayınlardan oluşmuş bir arşiv var. Bugün birlikte yeniden bakarken çocuklara o görüntüler o kadar çok gösterildi ki kanıksadıklarını düşünüyorum. Toplum da bu tür olayları bu yolla kanıksıyor ve böylece sıradanmış izlenimi yaratılıyor. İnsanlara alelade bir olay gibi görünmesi böyle sağlanıyor. Tam tersine bunlar toplumu yaralayan, özelde bireye ve ailesine ama genelde topluma telafisi mümkün olmayan zararlar veren olaylar. Ayrıca bu yolla bu tür olayların yaşandığı yer Türkiye ise olur böyle şeyler denmesi sağlanıyor. Zaten alışılagelmiş bir durum. Duyargaları köreltilmiş bir gösteri toplumu yaratılmış ve gerçekten hayat damarları tamamıyla koparılmış bir Türk toplumu yaratma amacına ulaşılıyor. Değer yargıları tamamen değiştirmiş bir toplum var. Oysa böyle olmamalıydı. Medya her zamanki gibi yapacağını yaptı. Balık hafızalı topluma şiddeti, terörü kanıksatmayı başardığı gibi bizim ailemizi de bu sıradanlığa dahil etti. Biz onun pırıl pırıl gerçekten insan yüzünü, kokusunu, sesinin güven veren, sevgi yayan tonlamasını arıyoruz. Yokluğuna alışmamız ise mümkün değil. Biz birbirine zaman ayırmaktan, saatlerce konuşmaktan, yan yana gelmek için fırsat yaratmaktan zevk alan mutlu bir aileydik. Başkalarının mutsuzluğundan rahatsızlık duyan bizlere uygun görülen, biçilen bu yaşam biçiminin karşılığında, Necip'i susturmanın karşılığında elde edilen kazancı, değeri çok merak ediyorum. Bunu anlamam mümkün değil ama bunu toplumun sorgulaması gerekiyor. Ben de çocuklarım da çok öfkeliyiz ama biz öfkemizi nazikçe ifade edebilmeyi, yaşamı sevmeyi yine Necip'ten öğrendik. Babalarının ne için mücadele ettiğini çok farkındalar. Aynı öfkeyi ben de taşıyorum. Çünkü biz bu mücadelenin saptırılmasından ve derin gibi anlamlar yüklenerek de aşağılanmaya çalışılmasından çok rahatsız olduk. Çünkü biz onun mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Eşiniz hangi konularda mücadele ediyordu? Tam bağımsız, onurlu ve dik duran bir Türkiye görmek için mücadele ediyordu. Sürüne bir Türkiye için değil. Çünkü Necip iyi bir vatanseverdi. Ülkesiyle özdeşim kurmayı başarmış biriydi. Tabii bunu hissedemeyen ve başaramamış olanların anlamaları mümkün değil. Ülkeye yapılan her türlü haksızlık ve Türk ulusunu onursuz göstermeye çalışan tüm emperyalist uğraşıların çok farkındaydı. Bunların ardındaki amaçları biliyordu ve bunu anlatmayı doğal bir görev olarak kabul ediyordu. Her Türk vatandaşının yapması gerekeni yapıyordu. Onun şu sözü tüm çabasını çok iyi anlatıyor. Türk'üm ve başka Türkiye yok. Çok güzel bir sözü daha vardı. Bu sözünün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Söz uçar, yazı kalır derdi. Ölümünden sonra onun için söylenen her şeyi yazdıklarıyla aslında bir bir çürüttü. Kendisi için yazılanların yanıtlarını Necip yazdıklarıyla bugün hala vermeye devam ediyor. Cevap hakkını yazdıklarıyla hala kullanıyor. Son kitabı bugün benim elime geçti. Yazdığı her cümle siz de göreceksiniz. Bugün neden maalesef aramızda olmadığının yanıtlarını veriyor. Necip öldürülünce birileri çok rahatladı. Öldürülmesinden sonra yaşamınızda ne gibi değişiklikler oldu? Olayın yaşandığı mekandan uzaklaşmak dışında hiçbir şey yapmadık. Bu çocuklar için çok gerekliydi. Ben kendi başıma olsam bulunduğum mekanı değiştirmezdim. Ama çocuklar için gerekliydi. Biz onunla yaşamaya devam ediyoruz. Onun anımsadığımız, aklımıza tuttuğumuz sürece yaşayacağının da farkındayız. Eşiniz neden öldürüldü? Necip'in kendisinden önce susturulan aydınlarımız gibi bugün anlatamıyor ve yazamıyor olması pek çok kesimin işine yaradı. Bu aydınlarımızın hepsi karanlığa ışık tutan insanlar. Yani karanlıktan değil aydınlıktan güç alıyorlar. Ancak karşılarındaki karanlığın adı üstünde sayıları ve hacimleri soru işareti. Köstebek adlı kitabından hoşnut olmayanların varlığını hepimiz biliyoruz. Kitabı dağıtmak isteyen yayıncıların korkutulduğunu biliyoruz. Ayrıca Necip'in eleştirdiği bazı devlet kurumları vardı. Sanıyorum onlar da Necip'in susturulmasıyla çok rahatladılar. Çünkü Necip gibi bu kurumları bilgiye dayanarak eleştiren kimse yok. Bugün Necip'in olmayışı bu savaşın yorumlanışını bile değiştirdi. Bunu söylediğim için bazıları bana gülecekler. Kocamı çok abarttığımı düşünecekler. Hiç umurumda değil. Çünkü bu bir gerçek. Çok akıllı biriydi. Taşları yerine oturtmayı başarabilecek sistematik bir düşünce yapısına sahipti. En çok da şuna kızıyorum. Bugün hala bilgiye ulaşmanın zor olduğunu düşünenler bu çağın insanları değiller. Eşiniz bazı bilgilere nasıl ulaşıyordu? Çok iyi bir internet kullanıcısıydı. İnsanlar bunu bir türlü anlayamadılar. İnternette bütün bilgiler topluma açık bir şekilde bulunuyor. Nasıl ulaşılacağını bilmeniz yeterli. Ancak tabii ki ulaşmak değil, Necip'te fazlasıyla var olan ufuk ötesi analiz becerisi de gerekiyor. Necip Hamlebitoğlu'nun MIT'le nasıl bir ilişkisi vardı? Hiçbir ilişkisi yoktu. MIT'i eleştirmek dışında hiçbir ilişkisi olmadı. Ayrıca böyle bir şeyi de hiçbir zaman duymadım ben. Herhalde böyle bir şey olsaydı ortalarda fazlasıyla adı geçenler gibi üçüncü şahıslar yerine ben duymuş olurdum. Eğer eşim azınlık olsaydı. Eşinizin öldürülmesinin ardından sizin dışınızda herkes konuştu. Siz neden sustunuz? O kargaşada herkese laf yetiştirmek mümkün değildi. Her şeyi de birebir izleyemedim. Ama şuna inanın, bunu bilen bilir. Duyduğum ve elimin yetiştiği her şeye müdahale etmeye çalıştım. İnsanların kanı üzerinden bile rant elde etmeye çalışan insan diyemeyeceğim varlıklarla aynı ülkede yaşamak zorunda olduğum için utanç duyuyorum. Ayrıca kime konuşmalıydım? Necip yaşarken yazdıklarıyla ve fikirleriyle bir an bile olsun ilgilenmeyi düşünmeyen insanlara mı bunları anlatacaktım? Öyle zor bir dönemdi ki benim söyleyeceklerimin soruşturmaya da, aileme de ve en önemlisi Necip'in adına, kimliğine zarar vermemesi gerekiyor. Sizi en çok hangi açıklamalar rahatsız etti? En çok bu toplumun huzuruna sıkılmış bir kurşundur sözü beni rahatsız etti. Aman fazla infial olmasın, tepki vermeyelim de toplumun huzuru kaçmasın dendi. Oysa en çok tepki gösterilmesi gereken olayların başında geliyor bu tür cinayetler. Kimisi bunu hak edilmiş bir ölüm olarak anlattı. Bu çok dramatik, acınası bir yaklaşım. Bu tür ölümleri Türkiye'ye onlar yakıştırabiliyorlarsa zaten söylenecek söz dahi yoktur diye düşünüyorum. Ancak bana kalırsa bu da olayı manipüle etmenin, kuşku yaratmanın kaypakça yollarından biri. Çok ilginçtir ki benim edindiğim izlenim bu olayın daha başından sayın yetkililer, ilgililer tarafından faili meçhul olarak kalacağının biliniyor olmasıdır. Hal böyle olunca da olay zaten çözülmüştür değil mi? Ben bu nedenle şöyle bir söz söyledim. Geçen gün bir gazete bunu almış ama eksik aktarmış. Eksik aktarınca da benim söylemek istediğim anlaşılmıyor. Lütfen sizden ricam tam olarak yazmanızdır. Bazen düşünüyorum da Kasım İstanbul saldırılarının ardından iki gün sonra failler bulununca keşke Necip de Türkiye'de yaşayan azınlık bir Türk vatandaşı olsaydı, o zaman gerçekten sahip çıkan bir devleti olurdu diyorum. Haksız mıyım? Ne dersiniz? Eşinizi kim öldürmüş olabilir? Bizim 17 yıllık beraberliğimizde ben Necip'ten korku sözünü hiç duymadım. Cesaretini hiç kimseyle tartışmam. Yaşama da böyle baktığı için hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyordu. Çünkü özgüveni çok yüksek bir insandı. Hiç kompleksi yoktu. Yaptığı çalışmalar konusunda herkesin düştüğü çok önemli bir yanılgı var. Hep bu kadar farklı alanlarda çalışmasının onu farklı kesimlerin hedefi yaptığı söylendi. Ben bu farklı alan sözüne hiç katılmıyorum. Bütün çalışmalarının tek bir amacı vardı. O da bağımsız ve dimdik bir Türkiye. Ama bu artık hayal bile diye düşünüyorum. Üzerinde çalıştığı, bilgi edinerek, fikir ürettiği ve topluma aktardığı her şeyi bu amaç için yaptı. Dolayısıyla adres bellidir diye düşünüyorum. Yarım kalan çalışmaları nelerdi? Ben bu sorunun yanıtını çıkan kitabının ön sözünde verdim. Bilgisayar kayıtlarında, ki bunlar ilgililerin de elinde vardır, yarım kalan iki çalışması bulunuyordu. Tekel dosyası ve Türkiye'deki Alman lobisi ve Almanya yazıları. Bu çalışmaları kaldığı cümlede bırakılarak aynı şekilde kitaba konmuştur. Başka da yarım kalmış hiçbir çalışması yoktur. Hangi konularda konferans veriyordu? Bu soruyu iyi ki sordunuz. Çünkü ardından sürekli Türkiye'nin güncel sorunları konusundaki çalışmaları ön plana çıkartıldı. Oysa Necip iyi bir tarih araştırmacısıydı. Özellikle Türkiye dışındaki Türk topluluklarının tarihleri üzerinde önemli ve dünya literatürüne giren çalışmaları var. Böylece medyanın da ne kadar derinlikli çalıştığı ortaya konmuş oluyor. Özellikle İsmail Gaspıralı ve Kırım Türklerine ilişkin yaptığı çalışmalar ve eserleri görmezden gelindi. Necip sadece Anadolu'nun her yerinde bu güncel sorunlarla ilgili konferanslar vermekte kalmadı. Verdiği konferansların bir akademik takvimdeki sayısı çok ilginçtir. 7-8 ay içerisinde 40'ın üzerinde konferans veriyordu. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışında kendi ihtisas alanına giren çok sayıda konferans verdi. Bunların büyük bir çoğunluğuna kendi olanaklarıyla katılan bir insandı. Bu konferansları görevinin bir parçası olarak görüyordu. Sadece öğrencilerini değil, toplumu bilgilendirmeyi amaçlamıştı. Bir akademisyenin asli görevlerinin başında da bunlar geliyor. Onu dinleyenler bilirler. Katıldığı konferanslarda bildiklerini paylaşmak Necip'e güç veriyordu. Çünkü onun mütevazı ve olumlu tavrı insanlar arasında hep iyi bir bağ oluşturuyordu. Başından beri bu olayın faili meçhul kalacağı söyleniyordu. Evlenmenize hayli ilginçmiş sanıyorum. Film gibi bir tanışma serüveniniz var. Bir kitap fuarında çarpıştık. Ben o zaman öğrencisiydim. Beni orada gördüğüne çok sevindi. O gün özel bir konuşma yaptık. 2 yıl Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersimize geldi. 2. yılın sonunda benim ondan istediğim bir kitap sayesinde benimle evlenmek istediğini ancak söyleyebildi. Evlenmemiz benim ondan istediğim bir kitap sayesinde oldu. Bazen onun kadar iyi bir insanla Türkiye'deki bildik eş standartlarının dışında bir yaşamı sürdürdüğüm için kendimi rüyadan uyanmış gibi hissediyorum. Ben ona hep gözüm gibi baktım ama onu gözünden vurdular. Buna lanet ediyorum. Bunu yapanlara ve yaptıranlara lanet ediyorum. Dünyada yaşayabilecekleri en büyük acıyı yaşamalarını diliyorum. Çünkü ben insanların yaptıklarının ve yaşadıklarının hesabını hep bu dünyada yaşarken verdiklerine inanan biriyim.